Hayat için hayat. Değerli dinleyicimiz, size yıllarca önce yaşanmış, insana heyecan ve şaşkınlık veren bir olayı anlatmak istiyorum. Yıllar önce Doğu ülkelerinin birinde karakterleri birbirine tamamen ters olan iki erkek kardeş yaşardı. Genç olanı her gün içki içip her çeşit günah işler, günahını bırakmak için de kalbinde en ufak bir istek duymaz, kısacası kötü, düşük, sefil bir hayat yaşamaya devam ederdi. Abisi ise Tanrı'dan korkan, alçak gönüllü, iyiliksever, kutsal bir hayat yaşamak için kendini gerçek ve yorulmaz bir imanla Tanrı'ya teslim etmiş bir adamdı. O, kardeşinin yıkıma doğru giden bu yaşamına üzülür, gözyaşları içinde ona yalvararak bu kötü yaşamından vazgeçmesini söylerse de öteki onun yalvarışlarını ve sözlerini öneme almaz, tersine kendini bedenen ve ruhen yıpratmaya devam ederdi. Hemen hemen her gün bu düşük hayatı gece yarılarına kadar yaşar ve abisinin kendisi için Tanrı'ya candan dua edip yalvararak bekleyişiyle eğlenirdi. Yine bir gece abisi evde yalnız kardeşinin eve dönmesini beklerken evin kapısının şiddetle çalındığını duydu. Hemen koşup kapıyı açtı. Kapıyı açmasıyla kardeşinin içeriye girmesi bir oldu. Kardeşi korkudan benzi sararmış, titreyerek elbiseleri kan içinde karşısında duruyordu. Ağabeyine, "Beni kurtar, beni sakla, beni takip ediyorlar. Ben bir adam öldürdüm. Kana bak, burada onun kanları," dedi. Ağabeyi onu kimsenin bulamayacağı şekilde nasıl saklamalı diye düşündü. Kardeşine karşı olan sevgisi şaşırtıcıydı. Daha fazla vakit kaybetmeksizin kardeşinin kanlı elbiselerini giydi, kendi elbiselerini de ona giydirdi ve onu bir yan odaya kilitledi. Biraz sonra polisler içeriye girdiler. Aralarında, "Tamam, düşündüğümüz gibi bu evdir," diyerek büyük kardeşe doğru gidip yüzüne ve elbiselerine sertçe baktılar. Biri ona, "Katil sen misin?" diye sordu. O ise cevap vermedi. Sabırsız bir polis diğerine dönerek, "Neden soruyorsun? Görmüyor musun elbiseleri kan içinde? Gel onu bağlayıp götürelim," dedi. Daha sonra onun ellerine kelepçeyi takıp karanlık yollardan geçirerek cezaevinde bir hücreye koydular. Ertesi sabah onu sorguya çekmek için tekrar geldiler. O ise sadece, "Bu suçtan öleceğimi biliyorum. Hükmü ne kadar çabuk yerine getirirseniz benim için o kadar iyidir," yanıtını verdi. Birkaç gün sonra onu adliyeye götürüp yargıcın karşısına çıkardılar. Yargıç onun lekeli elbiselerine bakarak, "Tanığa gerek yok, olay açıkça görülüyor," dedi. Ve sonra sanığa sordu. "Avukatın var mı?" "Hayır." "Kendini savunmak istemiyor musun?" Sanık kuvvetli, kendinden emin bir sesle, "Hayır, istemiyorum," diye yanıt verdi. Sonra da gözlerindeki suçsuzluğu anlamamaları için başını yere eğdi. Yargılamayı bitirip onu ölüm cezasına çarptırdılar. Hükümlü sessizce ölümü bekledi. Ama infaz edilmeden bir gün önce hiç beklenmedik bir şey oldu. Hükümlü konuşmak istediğini söyleyerek cezaevi müdürünün kendisine kadar gelmesini rica etti. Müdür onun hücresine girince hükümlü, "Ölüme yakın bir insanın son ricasını yerine getirip iyilik etmek istiyorsanız lütfen bana bir kağıt ve kalem verin," diye rica etti. "Bir mektup yazıp mühürleyeceğim. Bu mektubu açmayacağınıza ve ölümümden sonra onu istediğim adrese yollayacağınıza Tanrı huzurunda söz verir misiniz? Emin olun bu isteğimin kötü bir niyetle ilgisi yoktur. Yarın benim ruhum Tanrı'nın huzuruna çıkacak. Son saatlerimde asla yalan söylemem," diyerek soran bakışlarla müdürün yanıtını bekledi. Müdür, hükümlünün yüzüne dikkatle baktı, onun sözlerinden kuşkulanmadı ve ricasını kabul etti. Sanki hükümlü bütün canını bu ricaya vermiş gibiydi. Öyle sessiz, sakin bir hali vardı ki gözleri nur gibi parlamaktaydı. Müdür onun istediklerini kendi eliyle getirip verdi ve ona kalbinin rahat olmasını, isteğini yerine getireceğini söyledi. Akşam hücrenin önüne gelen gardiyan sessizce onun yazdığı mektubu aldı. Bir gece geçti. Öyle bir gece ki bazıları için sakin, bazıları için ıstıraplı, çokları için günahlı, hükümlü için ise uykusuz bir gece ama huzur dolu bir gece. O sonsuzluğun eşiğinde başka bir dünyayı seyrediyormuş gibi diz çökmüştü. Şafak söktü ve yeni bir gün başladı. İnsanlar her günkü gibi yine işlerine gittiler. Onu ölüme götürenlerdi. Bir saat sonra her şey bitmişti. Aradan kısa bir zaman geçti. Mektubu bir memurla ölenin kardeşinin evine gönderdiler. Korkudan yüzünün rengi kaçmış, heyecanlı genç bir adam kapıyı açtı ve mektubu aldı. Mektup sanki yanlışlıkla gelmiş gibi şaşkın ve sert bakışlarla uzun zaman ona baktı. Nihayet mührü açıp mektubu okudu. Birden ıstırapla inleyerek çılgınlar gibi evin içinde dolaşmaya başladı. Bütün vücudu titreyerek yüksek sesle feryat etti. Bu adamı bu denli acılar içinde kıvrandıran mektupta neler yazıyordu acaba? Çok değil, sadece birkaç söz. Yarın senin elbiselerinle senin için ölüyorum. Sen benim elbiselerimle beni hatırlayarak doğru ve kutsal bir hayat yaşa. Ağabeyim. Senin için ölüyorum. Adamın derinliklerine kadar işleyen ve onu acılara boğan bu sözler karşısında korku ve günahın taşlaştırdığı kalbi sanki yağ gibi erimişti. Ağabeyinin yazmış olduğu bu cümleyi yüksek sesle haykırarak tekrar okudu. Senin için ölüyorum. Belki daha ölmemiştir. Ağabeyini kurtarmak için hızla evden çıkarak cezaevine koştu. Orada onu durdurdular. O ise ısrarla müdürü görmek istediğini söyledi. Yalvarışlarına dayanamayıp onu müdürün yanına götürdüler. Ben senin için ölüyorum cümlesini okuyunca müdür dehşetle ürperdi. Ölenin rica eden sesi kulaklarında çınlarken sağlam ve sakin bakışları bir an gözlerinin önünde canlandı. Bir süre yerinden kalkamadı. Sonra büyük bir heyecanla mektubu yargıca götürdü. Yargıç da onu okudu ve gerçek suçluyu sorguya çekmeye başladı. Gerçek suçlu tüm geçmiş yaşamını, işlediği cinayeti, kaçışını ve alçakça susuşunu anlattı. ''Beni öldürün, sizden rica ederim, bırakın, bırakın beni öleyim.'' dedikten sonra sustu. Ama ölenin yazdığı ''Ben senin için ölüyorum.'' sözü yargıca çok kutsal geldi. Böyle büyük bir kurban geçici olamazdı. Yargıç şaşkınlıkla genç adama baktı. Onun ne denli büyük bir sevgiyle sevildiğini düşünerek onu hapsetmeyi ve ölüme mahkum etmeyi uygun bulmadı. Çünkü ağabeyi onun günahı için canını vermişti. Sonunda genç adam mektup elinde affedilmiş olarak evine döndü. Tamamen pişman olmuş bir kalple tövbe edip Tanrı'ya seslendi. Gözyaşları dökerek Tanrı'ya yalvardı. ''Ya Rab, beni günahlarımla öldürme. Bir başkası günahlarım için öldü. Günaha karşı koymam için bana sabır ve güç ver. Beni benim için ölenin elbiselerine giymeye layık kıl. Onlara tüm lekelerden saklayabilmem için bana yardım et ve beni her günahtan koru.'' O günden sonra o kadar değişti ki arkadaşları onu tanıyamadılar. Cana yakın ve sevgi dolu olmasına rağmen sanki onların arasında bir yabancı gibiydi. Başlangıçta eski arkadaşları onu tekrar önceki yaşamına döndürmek isteseler de o herkese tatlılıkla şu kesin cevabı verdi. Bu elbiselerle giremem. Çünkü ağabeyim asla öyle yerlere gitmezdi. Arkadaşları yavaş yavaş tüm uğraşlarının boşa gittiğini görüp ondan vazgeçtiler. Bazıları onu tamamen terk etti. Bazıları ise giydiği elbiselere saygıyla baktılar. Değişen yaşamını seyretmekle kalmayıp onlar da onun bu temiz hayatına katıldılar. Yılları Rabbi için çalışmakla geçti ve çabaları Tanrı'nın önünde bol ürün verdi. Günün birinde ağır hastalandı. Artık iki kardeşin sonsuzlukta daima beraber kalmak için birleşecekleri an gelmişti. Küçük kardeş ölünce kendi isteği üzerine ağabeyinin elbiselerini onun ölüsü üzerine örtüp mezara taşıdılar. Bunun derin anlamını öğrenen tanıdıkları bu olayı asla unutmadılar. Sevgili arkadaş, öykümüz burada bitiyor. Ağabeyinin küçük kardeşine olan şaşırtıcı sevgisine hayran kalıyoruz. Böyle bir sevgiyi çok az gördüğümüz için öyküyü ilgi ve merakla sonuna dek dinlediniz. Dünya edebiyatında bu öyküye benzeyen 2-3 olay daha okuyabiliriz. Bir kardeş için ya da çok değerli bir dost için ölmeye cesaret etmiş birkaç kişiye rastlayabiliriz. Ama bizleri hepsinden daha fazla ilgilendiren bir olaya dikkatinizi çekmek istiyorum. İsa Mesih bir kardeş veya bir dost için değil, tam tersine günahlılar ve ondan nefret eden düşmanları uğruna canını feda etmiştir. Bizler belki iyi bir adam için veya yüksek bir amaç uğruna kendimizi feda etmeye hazır olabiliriz. İsa Mesih ise nankör, gururlu, yalancı, bencil, cimri, dolandırıcı, tembel, kıskanç, hain, kavgacı, sözünde durmayan, zina işleyen, sövücü, kin güden kimseler için canını verdi. O şöyle der: "Ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim." Adem ve Havva bir tek itaatsizlikleri yüzünden Aden bahçesinden kovulup sonsuz yaşamlarını kaybettiler. Bizler ise Tanrı'ya karşı sadece bir kere değil, sayısız kereler itaatsizlikte bulunduk ve bulunuyoruz. Günah yükümüz çok ağırdır. Kendi gücümüz ve çabalarımızla günahlarımızdan arınmamız olanaksızdır. Durumumuz tıpkı öykümüzdeki genç kardeşin durumuna benzemektedir. Adaletten, yargıdan ve sonsuz ölümden korkmalıyız. Hiç kimse Tanrı'nın günahlarımıza göz yumacağını sanmasın. Tanrı her şeyi görür. Onun gözünde her şey apaçıktır. O nurdur. Karanlık da ondan gizlenemez. Ama Tanrı çaresizliğimizi bilerek bize İsa Mesih'i kurtarıcı olarak atadı. O suçsuzdu. Bizim günah yükümüzü üzerine alıp cezamızı ödedi. Korkunç ıstıraplar içinde öldü. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan bütün insanlar uğruna canını verdi. Bizim için öldü, senin ve benim için. Yargıç, ağabeyin sevgisini görünce onun verdiği hayatı genç kardeşinin hayatı yerine saydı. Genç kardeşi affedip serbest bıraktı. Tanrı bu dünyevi yargıçtan çok daha üstündür. İsa Mesih'i kurtarıcı ve Rab olarak kabul edenlerin hiçbirine hüküm yoktur. İsa Mesih'in tüm insanların yerine yargılanarak ölmesini Tanrı kabul ederek onaylamıştır. İsa'yı ölümden 3 gün sonra diriltmekle onun her yaptığı işi beğendiğini bize göstermiştir. Ne yazık ki insanların çoğu, ismen Hristiyanlar dahi, İsa Mesih'in sevgisini ve ölümünün biçilmez değerini öneme almamaktadırlar. Hatta bir insanın başka birinin yerine ceza çekmesi, ölmesi olur mu hiç diyerek İsa'ya bağlı olanları hor görürler. Siz İsa'nın ölümüne güvenip istediğiniz kadar günah işlersiniz diyerek alay ederler. Keşke böyle konuşan kişiler ağabeyin elbisesinin kutsallığını anlayabilselerdi. İsa Mesih bu dünyada tertemiz, lekesiz, hilesiz bir hayat sürdü. Onun her sözü ve her davranışı gerçek ve sevgiyle doluydu. Düşmanlarını bile iyilikle karşıladı. İsa Mesih bizim kirli günah elbiselerimizi giyerek bize en küçük bir lekesi bile olmayan kendi elbisesini emanet etti. Bu elbiseyi giyenler üzerlerine büyük ve kutsal bir sorumluluk alırlar. Kurtarıcıya olan sevgileri yüzünden onun gibi olmak, onun gibi konuşmak, onun gibi davranmak ve onun gibi sevmek isteyerek onu örnek alırlar. Rabbin sevgisi onlar için hiçbir dünyevi değerle kıyaslanamayacak kadar büyüktür. Bu insanlar bu şekilde yaşayabilmek için nereden ve kimden güç alırlar? İsa Mesih, öyküde okuduğumuz gibi bize sadece temiz elbisesini bırakmakla kalmamıştır. Ölümünden 3 gün sonra dirilmiştir. Kendisine kurtarıcı olarak iman edenlere sonsuz yaşamla birlikte kendi sevgisinden, doğruluğundan, iyiliğinden ve kutsallığından da vermektedir. Onlar ölümden yaşama geçmişlerdir. İsa'yı yakından izleyenlerin güçlükleri ve sıkıntıları olacaktır. Ama ölümü yenmiş olan İsa Mesih yolun sonuna dek onlarla birliktedir. İsa şöyle der: "Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar, yol da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır." Hayat için hayat. Sevgili dinleyici, bu fevkalade sevgi karşısında herhangi bir yorum yapmadan önce derin düşünmenizi ve aynı zamanda bu eşsiz sevgiyi cevapsız bırakmamanızı rica ederim. Dinlediğiniz bu yazı hakkında söyleyeceğiniz veya soracağınız bir şey varsa lütfen bize mektup yazın. Kurtuluş konusunda daha fazla bilgi edinmek isterseniz ücretsiz kutsal kitap derslerimizden ve diğer yayınlarımızdan isteyebilirsiniz. Haberlerinizi bekliyoruz.